İkincisinde ise tüm umudu geleceğin derinliklerinde yer alan ve insanların ölüm olarak adlandırdıkları o özgürlük ışığına ulaşmak olan sonsuz bir bekleyiş. İlkinde zincire, diğerinde inanca bağlanır. İlkinde yayılan nedir? Korkunç bir ilenme, dişlerin gıcırtısı, nefret, umutsuz bir kötü niyetlilik, topluma karşı bir öfke çığlığı, gökyüzüne karşı alaycı bir gülümseme. İkincisinden yayılansa kutsanma ve sevgi. Ve birbirlerine bu kadar benzeyen ama birbirlerinden bu kadar farklı olan iki mekanda bu iki insan grubu aynı görevi yerine getirip günahların bedelini ödüyorlar. Jean Valjean ilk gruptakilerin şahsi kefaretlerini anlayabiliyordu. Ama o lekesiz, tertemiz varlıkların kefaretlerine bir anlam veremiyor. Kendi kendine titreyerek soruyordu. Neyin bedeli bu? Hangi günahın bedelini ödüyorlar? Vicdanından gelen bir ses yanıtlıyordu. İnsani cömertliklerin en yücesi başkalarının günahının bedelini ödemektir. Burada kişisel görüşlerimizi bir kenara bıraktığımızı, bir anlatıcı olarak kendimizi Jean Valjean'ın yerine koyup onun izlenimlerini aktardığımızı belirtelim. Gözlerinin önünde insanların hatalarını bağışlayan ve onları günahlarının bedelini ödeyen bir masumiyet, boyun eğilen bir kölelik, gönüllü olarak kabul edilmiş bir işkence, günah işlememiş ruhların günah işleyenleri kurtarmak için çektikleri eziyet, Tanrı sevgisinde sonsuzlaşan ama orada farklı bir yeri olan bir insanlık aşkı, cezalandırılanların sefaletini yaşayan, ödüllendirilenlerin mutluluğuyla gülümseyen o güçsüz, zarif ruhlar özverinin en ulvi zirvesi, erdemin en yüce doruk noktası gibi beliriyordu. Ve bundan şikayet etme cüretini gösterdiğini hatırlıyordu. Gece yarısı sıklıkla bu masum ve amansızlıkla bunalmış yaratıkların minnet dolu ilahilerini dinlemek için kalkıyor, acil olarak cezalandırılanların gökyüzüne sadece küfretmek için seslerini yükselttiklerini ve bir sefil gibi Tanrı'ya yumruğunu salladığını düşündükçe damarlarındaki kan donuyordu. Kaderin kendini alçak sesle uyarır gibi hakkında derin düşüncelere dalmasına yol açtığı garip bir husus vardı. Tırmanmalar, duvarı aşmalar, ölüm pahasına göze alınan riskler, zorlu ve sert yükselişler, diğer çilehaneden çıkmak için gösterdiği tüm bu çabaları buraya gelmek için mi harcamıştı? Bu kaderin bir işareti miydi? Burası da bir hapishaneydi ve kaçtığı yere iğrenç bir şekilde benziyordu. Yine de böyle bir şey aklından hiç geçirmemişti. Parmaklıkları, sörgüleri, demir çubukları yeniden görüyordu. Bunlar kimi koruyordu? Melekleri. Kaplanları çevreleyen bu yüksek duvarları şimdi dişi koyunların etrafında yeniden görüyordu. Burası bir cezalandırma değil, feragat mekanıydı. Yine de diğerinden daha ulu, daha hüzünlü ve daha acımasızdı. Bu bakireler forsalardan daha fazla azap çekiyordu. Gençliğini donduran soğuk ve sert bir rüzgar, akbabaların parmaklıklı ve asma kilitli çukurlarından geçiyordu. Daha sert ve daha kederli bir ayaz güvercinlerin kafeslerine doğru esiyordu. Neden? Bunları düşündüğünde içindeki her şey ulviliğin gizeminde kaybolup gidiyordu. Bu düşünceler kibrini yok ediyordu. Kendini her bakımdan gözden geçiriyor, sıklıkla zayıflığını hissedip ağlıyordu. 6 aydır hayatına giren her şey onu kuzenin sevgisi ve manastırın tevazusuyla psikoposun aziz buyruklarına doğru sürüklüyordu. Bazen akşamın alacakaranlığında, bahçede kimsenin olmadığı saatlerde, onun şapelin yanındaki ağaçlıklı yolun ortasında, geldiği gece içeri baktığı pencerenin önünde, diz çökmüş, yüzünü yere uzanıp dua ederken telafi ibadetini yerine getiren rahibenin bulunduğu noktaya dönmüş bir halde dua ettiği görülüyordu. Sanki doğrudan Tanrı'nın önünde diz çökmeye cesaret edemezmiş gibi görünüyordu. Bu huzurlu bahçe, bu güzel kokulu çiçekler, sevinç dolu çığlıklar atan bu çocuklar, bu ciddi ve sade kadınlar, bu sessiz manastır, kısacası etrafını çevreleyen her şey yavaş yavaş içine nüfuz ediyor ve ruhunu giderek bu manastırın sessizliği, bu çiçeklerin kokusu, bu kadınların yalınlığı, bu çocukların neşesi kaplıyordu. Ayrıca kendini hayatının ilkinde tüm kapıların yüzüne kapandığı, toplum tarafından dışlandığı ve ikincisinde insanların yeniden peşine düştüğü, Önünde hapishanenin kapılarının yeniden açılıp iki kritik döneminde peş peşe ağırlayan Tanrı'nın bu iki evini düşünüyor. İlki olmasa suçun, ikincisi olmasa eziyetin bağrına yeniden düşmüş olacağını anlıyordu. Tüm yüreği minnetle eriyor, giderek daha fazla seviyordu. Yıllar böyle akıp giderken Kuzet büyüyordu. Paris'in bir çocuğu ve ormanın bir kuşu vardır. Kuşun adı Serçe, çocuğun adı Yumurcaktır. Biri harlı ateşi, diğeri günü ağarmasını temsil eden iki düşünceyi bir araya getirip kıvılcımlarını çocukluk ve Paris'te çarpıştırın. Oradan küçük bir yaratık fışkırır. Pilatus olsa ona küçük adam derdi. Bu küçük yaratık hayli neşelidir. Her gün yemek yemez ve canı isterse her akşam gösterilere gider. Üzerinde gömleği, ayağında ayakkabısı, başını sokacak bir evi yoktur. Bu haliyle sineklere benzer. Yaşı 7 ile 13 arasındadır. Çetelerin içinde yaşar. Kaldırımları aşınlar. Açık havada gezer. Babasından kalma topuklarından aşağı sarkan pantolonu giyer. Kulaklarından aşağı inen başka bir babadan kalma eski şapkasını takar. Tek kuşağının kenarı sarıdır. Koşar, pusu kurar, para dilenir, oyalanır, pipoların içini katranla karartır. Lanetlenmiş gibi küfreder. Meyhanelere girip çıkar. Hırsızları tanır. Kızlarla senli benlidir. Argo sözcükler kullanır. Açık saçık şarkılar söyler ve yüreğinde hiçbir kötülük yoktur. Ruhunda masumiyet denen ve çamurların içinde erimeyen bir incilik gizlidir. Tanrı çocuğun masum olmasını ister. Bu devasa şehre, bu da kimin nesi diye sorulduğunda alınan yanıt şudur. O benim küçük çocuğumdur. Parisli yumurcak büyümüş de küçülmüş gibidir. Fazla abartmayalım. Sokakların bu sevimli haytasını bazen bir gömleği vardır ama sadece bir tanedir. Bazen ayakkabıları vardır ama onların da tabanı yoktur. Bazen bir evi vardır ve annesi orada olduğu için evini sever ama özgürlüğünü yaşadığı sokakları tercih eder. Kendine özgü oyunları, burjuvalara duyduğu nefretten kaynaklanan muziplikleri, deyişleri vardır. Ölmeyi mezarın dibini boylamak olarak adlandırır. Araba çağırmak, arabaların basamaklarını indirmek, sağanak yağmurlarda köprü kurmak diye adlandırdığı şeyi yapıp, yollara tahtalar serip yolcuları karşıdan karşıya geçirmek, yöneticilerin Fransız halkına çektikleri övgü dolu söylevleri haykırmak, iki kaldırım arasında gidip gelmek gibi kendine özgü işleri, ayrıca yollardan topladığı küçük bakır parçalardan oluşan parası vardır. Mangır adını almış bu ilginç para biriminin bu küçük çocukların bohem dünyalarında hiç değişmeyen ve itinayla belirlenen bir değeri vardır. Nihayet titizlikle gözlemlediği faunasında uğur böcekleri, çiçek bitleri, tarla örümcekleri, iki sivri ucu sahip kuyruğunu tehdit edercesine kıvıran kara şeytan böcekleri mevcuttur. Karnında pullar bulunsa da kertenkele olmayan, sırtında kabartılar bulunsa da kurbağa olmayan, eski kireç ocaklarının deliklerinde ve kurumuş çirkef kuyularında yaşayan, kah yavaş, kah hızlı sürünen, bağırmasa da bakan ve çok korkunç olduğu için henüz kimsenin görmediği siyah, kıllı, yapışkan, hayali bir canavar vardır. Bu canavarın adını Sağır koymuştur. Taşların arasında sağırları aramak onun için tüyler ürpertici bir zevktir. Keyif aldığı bir başka şey de kaldırım taşını aniden kaldırıp altındaki tesbih böceklerini seyretmektir. Paris'in her bölgesi ilginç hazinelerle meşhurdur. Tumturaklı sözlere gelince Tayrant'tan aşağı kalmaz. Hayasızlık konusunda onu aratmasa da daha onurludur. Birdenbire neşelenmek gibi bir yetiyle donanmıştır. Çılgınca kahkahasıyla esnafı şaşırtır. Neşesinin coşku aralığı düzeyli komediden kaba güldürüye uzanır. Bir cenazeye eşlik edenlerin arasında doktoru gördüğünde ''Şu işe bakın, doktorlar ne zamandan beri eserlerini yanlarında taşıyorlar?'' diye haykırır. Bir diğeri kalabalığa karışır. Gözlüklü ve köstekli saati olan ağırbaşlı bir adam öfkeyle dönerek bağırır. ''Utanmaz, az önce karımın ölçüsünü aldın.'' ''Kim? Ben mi Mösyö? Üzerimi arayın.'' Homuncio her akşam bir yolunu bulup kazandığı birkaç santimle tiyatroya gider. O sihirli eşiği açtığında yumurcak hovardaya dönüşür. Tiyatrolar sintinesi yukarı gelecek şekilde doğrulmuş gemilere benzer. Hovardalar bu sintineye yığılır. Yumurcağın hovardalığı larvanın pervaneliği gibidir. Aynı yaratık birdenbire uçuşmaya, havada süzülmeye başlar. Mutluluğunun parıltısı, coşkusunun gücü, kanat çırpmalarını andıran alkışlarıyla orada olması bu dar, Pis kokulu, karanlık, iğrenç sintinenin cennete dönüşmesine yeter. Birine gereksiz olanı verip ondan gerekli olanı alın. Karşınıza yumurcak çıkar. Sanata hafifçe istidadı olsa da biraz üzülerek belirtelim ki beğenisi klasik eserlere yönelik değildir. Doğası gereği okumaya eğilimli değildir. Bir örnek vermemiz gerekirse bu küçük fırtınalı yürekler güruhunda Mademoiselle Mars'ın popülerliği bir ironinin hedefi haline gelir. Yumurcak ondan Mademoiselle Muhteşem diye söz eder. Sürekli bağırıp çağırıp dalga geçen, kavga eden, lağımda balık tutan, çirkef kuyusunda ağlanan, çöplerden neşe kaynağı yaratan, kavşaklarda tüm belagatiyle sövgüler düzen, sırıtan ve iğneleyen, ıslık çalan ve şarkı söyleyen, alkışlayan ve hakaretler eden, Paris Karnavalı'nda söylenen şarkılara kadar tüm ezgileri monoton bir sesle okuyan, aramadan bulan, bilmediğini bilen, çepçilik yapacak kadar becerikli, bilgeliğe varacak kadar çılgın, edepsizliğe varacak kadar coşkulu olan bu ufaklık, üzerine yumurcağın çaputunu ve filozofun yırtık pırtık elbiselerini giymiş bir halde Olympus'ta çömelir. Uzandığı gübre yığınından yıldızlarla kaplanmış olarak çıkar. Paris'in yumurcağı küçük Rabelais'dir. Saat koyacak cebi yoksa pantolonundan hoşnut değildir. Az şaşırır, az korkar, batıl inançlarla dalga geçer. Abartıların balonunu söndürür. Gizemli öykülerle alay eder. Hortlaklara dilini çıkarır. Kendini övenlerin havasını bozar. Destansı yüceltileri gülünçleştirir. Bunların nedeni sıradan, incelikten uzak olması değildir. Aksine görkemli hayalin yerine matrak bir göz yanılsaması koyar. Fırtına tanrısı karşısına çıksa yumurcak, ''Şu işe bak, öcü gelmiş.'' derdi. Paris, başka hiçbir kentin beceremediğini yapar. Ayaklarla başlayıp yumurcaklarla biter. Bakmakla yetinen edilgen kabulleniş ve bitmek tükenmek bilmez girişkenlik. Prud'homme, Paris tarihinde buna sahip olan tek yerdir. Tüm monarşi ayaklıkta, tüm anarşi yumurcaklıkta cisimleşir. Paris kenar mahallelerinin bu solgun çocuğu toplumsal gerçeklerin ve insani olguların düşünceli tanığı olarak sıkıntılar içinde yaşar, gelişir, büyür, ilişkiler kurar, çözümler üretir. Kendini tasasız sansa da öyle değildir. Bakar, gülmeye hazır bir hali vardır. Başka şeylere de. Kim olursanız olun, adınız ön yargı, suistimal, alçaklık, zulüm, haksızlık, despotluk, adaletsizlik, bağnazlık, zorbalıksa gözleri fal taşı gibi açılmış yumurcağa dikkat edin. Bu çocuk büyüyecek. Hangi topraktan yoğruldu? Sıradan bir çamurdan. Bir avuç çamur. Bir soluk. İşte size Adem. Tanrı'nın oraya uğraması yeter. Tanrı her zaman bu yumurcağın yanından geçer. Talih bu küçük varlık için çalışır. Talih sözcüğüyle biraz macerayı kastediyoruz. Sıradan, kaba toprakla yoğrulmuş bu cahil, eğitimsiz, alık, sıradan pigme beğenileri gelişkin bir dahi mi? Yoksa estetik duygusundan yoksun bir mankafa mı olacak? Bekleyin, devran dönüyor. Çocukları tesadüften, büyükleri kaderden yaratan Paris ruhu, o iblis Latin çömlekçinin aksine testiden amfora yapar. Yumurcak şehri sever, ayrıca bilge yanıyla yalnızlığı da sever. Fas gibi şehir tutkunu. Flakıs gibi kır tutkunudur. Büyük şehirleri, özellikle de Paris'i çevreleyen iki farklı doğayı bünyesinde toplamış, biraz kırma, oldukça çirkin, yine de tuhaf bu kırlarda düşünerek, yani dilediğince gezinmek, bir filozof için keyifli vakit geçirmek anlamına gelir. Kenar mahalleyi gözlemlemek, bir amfibiyi gözlemlemektir. Ağaçların sonunun çatılarla, otların sonunun kaldırımlarla, saban izlerinin sonunun dükkanlarla, topraktaki tekerlek izlerinin sonunun tutkularla, ilahi mırıltıların sonunun insani uğultularla devam etmesi çok ilgi çekicidir. Düşünürün, yoldan geçen birinin her zaman kasvetli olarak nitelendireceği bu pek de çekici olmayan bölgelerde, görünürde amaçsızca dolaşması bu yüzdendir. Paris kapılarında uzun süre gezinerek oyalandığı dönemler bu satırların yazarında derin hatıralar bırakmıştır. O kısa çimenler, o taşlı patikalar, o kireçler, o marnalar, o molozlar, sürülmemiş ve nadasa bırakılmış toprakların o içler acısı tek düzeli, bostancının ileride bir anda beliriveren turfandalık sebzeleri, Yabani ile kentin karışımı, garnizon bandosunun savaşı gevelercesine prova yaptığı ıssız köşe bucaklar. Gündüz kuş uçmaz, kervan geçmez. Gece ise tehlikeli yollar. Rüzgarla dönen viran değirmen. Madencilerin kazı araçları. Mezarlıkların köşesindeki kır kahveleri. Güneşle yıkanmış, kelebeklerle kaplı uçsuz bucaksız arazileri dikine kesen, uzun, kasvetli duvarların gizemli çekiciliği onu kendisine çeker. Roma'nın taşrası gibi Paris'in banliyösünün de bir özgünlüğü vardır. Ufkun bize sunduğu tarlalardan, evlerden, ağaçlardan başka bir şey görememek, doğayı yüzeysel bir şekilde gözlemlemek anlamına gelir. Nesnelerin tüm görüntüleri Tanrı'nın düşünceleridir. Bir ovanın bir şehirle birleştiği nokta her zaman için dokunaklı bir melankolinin izlerini taşır. Orada doğa ve insanlık sizinle aynı anda konuşur. Yerel özgünlükler o noktalarda kendilerini gösterir. Bizim gibi Paris'in çeperleri olarak adlandırılabilecek kenar mahallelerimizin bitişiğindeki bu ıssızlıklarda gezinenler, hiç beklenmedik bir anda sağda solda, en tenha köşelerde, ince bir çitin altında ya da kasvetli bir duvarın kenarında pis pis kokan, toza, çamura bulanmış, saçı başı dağılmış, yırtık pırtık giysileri, kafalarındaki peygamber çiçekleriyle misket oynayan gürültücü çocuk gruplarıyla karşılaşmıştır. Bunların hepsi yoksul aile çocuklarıdır. Paris kapılarının dışı onların soluk alabildikleri alanlardır. Kenar mahalleler onlarındır. Her gün okuldan kaçıp orada toplanarak açık saçık şarkılardan oluşan repertuarlarını tüm içtenlikleriyle söylerler. Oradadırlar ya da daha doğrusu Mayıs ya da Haziran'ın hoş aydınlığında, tüm bakışların uzağında, sorumsuzluğun, uçarılığın, kendi haline bırakılmışlığın, mutluluğun bağrında, toprağa oyulmuş bir deliğin etrafında misket oynarken, birkaç santim için tartışırken orada var olurlar. Sizi fark ettiklerinde yapmaları gereken bir iş olduğunu, ekmeklerini kazanmaları gerektiğini hatırlayarak size Mayıs böcekleriyle kaplı eski bir yün çorabı ya da bir demet leyla satmaya çalışırlar. Çocuklarla bu ilginç rastlaşmalar Paris banliyösünün hem çekici hem de dokunaklı zarafetlerinden biridir. Bazen bu çocuk kümelerinin arasında genç kızla adım atmak üzere olan, zayıf, solgun, elleri esmerleşmiş, başlarında çavdar başaklarından ya da gelinciklerden taçlar geçirmiş, yüzleri çillerle kaplı, neşeli, yabani, çıplak ayaklı küçük kızlar yer alır. Kız kardeşleri midir? Bazıları buğday tarlalarında kiraz yerler. Akşam gülüşmeleri duyulur. Öğle güneşinin hararetli aydınlığında ya da alacakaranlıkta hayal meyal seçilen bu gruplar, düşünürün daldığı hayallere karışarak zihnini uzun süre meşgul ederler. Paris merkez, banliyö çeper. İşte bu çocukların tüm dünyaları burasıdır. Bu sınırın ötesine asla geçmezler. Tıpkı sudan çıkmayan balık gibi Paris'in atmosferinden uzaklaşmazlar. Onlar için şehir kapılarının iki fersa ötesinde hiçbir şey yoktur. Çok eski tarihlerde olmasa da bu kitabın hikayesinin geçtiği dönemde her caddenin köşesinde bugünkü gibi bir polis yoktu. Tartışmaya ayıracak zamanımız yok ama bu durum haytaların lehineydi. Paris başıboş çocuklardan geçilmiyordu. İstatistikler polis devriyelerinin her yıl açık arazilerde, inşa halindeki evlerde, köprü kemerleri altında ortalama 260 çocuk bulduklarını söylüyor. Bu çocuk yuvalarından biri ünlenerek Arkul Köprüsü'nün kırlangıçlarını yarattı. Zaten toplumsal hastalığın belirtilerinin en tehlikelisi bu mekanlarda ortaya çıkar. İnsanın bütün suçları çocuğun serseriliğinden başlar. Yine de Paris'i muaf tutalım. Belli ölçüler dahilinde ve hatırlattığımız anıya rağmen bu muafiyet uygundur. Diğer büyük şehirlerde serseri bir çocuk harcanıp giden bir yetişkine dönüşürken, neredeyse her yerde kendi haline bırakılan bir çocuk onurunu ve vicdanını kemiren suçların uğursuz batağına sürüklenirken, Paris'in dıştan yıpranmış ve yozlaşmış gibi görünen yumurcağının yüreğinin tertemiz kaldığını ısrarla belirtmemiz gerekiyor. Paris'in havasında, okyanus suyundaki tuz gibi yer alan felsefi düşüncelerden kaynaklanan yozlaşmışlığın, halk devrimlerimizin görkemli onurunda parıldadığını saptamak muhteşem bir şeydir. Burada söylediklerimiz, yıkılmış bir ailenin kopan ipleriyle çevrelenmiş gibi görünen çocuklardan birine rastladığımız anda, yaşadığımız yürek sıkışmasına engel olamıyor. Henüz gelişimini tamamlayamamış olan günümüz uygarlığında yıkılan ailelerin karanlığa gömülmesi, ne hale düşecekleri bilinmeyen çocukların heba olup gitmesi çok daha normal bir şey değildir. Karanlık kaderler bundan kaynaklanıyor. Bu hüzünlü durum ortaya Paris'in kaldırımlarına düşmek gibi bir deyiş çıkarmıştır. Bu arada eski monarşinin çocukların terk edilmesi konusunda hiçbir önlem almadığını belirtelim. Alt katmanlarda avareliğin, derbederliğin belli ölçülerde yer alması toplumun üst katmanlarının, güçlülerin işine geliyordu. Halk çocuklarının eğitim almasına katıksız bir nefret duyuluyordu. Yarı aydınlar ne işe yarardı? Parola buydu. Oysa cahil çocuğun sonu serseri olmaya varır. Zaten monarşi arada sırada çocuklara ihtiyaç duyuyor ve sokakları yağmalıyordu. Daha eskilere gitmeden 14. Louis dönemini ele alalım. Kral haklı olarak bir donanma oluşturmak istiyordu. Fikir güzeldi ama bunu uygulamaya geçirmek için kullanılan yönteme bakalım. Rüzgarın oyuncağı olan yelkenli geminin yanında gerektiğinde yedeğe çekilen, kah kürekle, kah buhar gücüyle istediği yere giden bir gemi olmazsa donanmadan söz edilemez. O zamanlar günümüzün buharlı gemilerinin işini kadırgalar görüyor. Bu yüzden kadırgalar inşa etmek gerekiyordu. Ama kadırga kürek mahkumları olmadan harekete geçemeyeceği için kürek mahkumlarına ihtiyaç vardı. Maliye Bakanı taşradaki yöneticilerden ve parlamenterlerden elinden geldiğince kürek mahkumu yaratmalarını istiyor ve üst düzey yöneticilerle yargıçlar bu görevi keyifle yerine getiriyorlardı. Ayin alayı geçerken şapkasını çıkarmayan biri protestanlık suçlamasıyla kürek mahkumiyeti cezasına çarptırılıyordu. Sokakta 15 yaşında yatacak yeri olmayan bir çocuğa rastlanıldığında hemen küreğe gönderiliyordu. Ulu hükümranlık, büyük yüzyıl. 15. Louis dönemi Paris'inde polisler bilinmeyen gizemli bir görev için çocukları topluyorlardı. Kralın kızıl renkli banyoları hakkındaki dehşet verici tahminler korkuyla fısıldanıyordu. Bazen çocuk ihtiyacı karşılanamadığında polis babası olan çocukları da topluyordu. Umutlarını kaybeden babalar polislerin üzerine saldırıyor, meclis bu duruma müdahale edip idam cezasına karar veriyordu. Kim için? Polisler için mi? Hayır, babalar için. Paris'in adeta bir kast oluşturan haylazlar takımına her isteyenin dahil olamayacağı söylenebilirdi. Edebi dile ilk kez 1834'te yayımlanan Kulüdgü adlı kitapçıkla giren halk dilindeki bu haylaz sözcüğü skandal yaratsa da kabul görmüştü. Haylazların birbirlerine karşı saygınlıklarını belirleyen unsurlar çok çeşitlidir. Notre Dame'ın kulelerinden düşen bir adamı gördüğü için büyük saygı ve hayranlık duyulan bir haylazla tanışıp konuştuk. Bir diğeri, Invalid Katedrali'nin kubbesinin heykellerinin geçici olarak bırakıldıkları arka avluya sızmayı başarıp kurşun aşırdığı için, bir üçüncüsü bir yolcu arabasının devrildiğini gördüğü için, yine bir diğeri az kalsın bir burjuvanın gözünü çıkaracak olan bir askeri tanıdığı için saygı görüyordu. Bu durum Parisli haylaz yumurcan gizli bir anlam barındırdığı için sıradan insanların anlamadan gülüp geçtikleri şu yakınmasına neden oluyordu. Tanrı'nın tanrısı, ne kadar bahtsızım, hala birinin 5. kattan aşağı düştüğünü göremedim. Hiç kuşkusuz bu köylü fıkrası da güzeldir. Falanca baba, karınız hastalıktan öldü. Neden doktor çağırmadınız? Ne yapabilirim ki Mösyö? Bizler yoksul insanlarız. Kendi kendimizi ölürüz. Köylünün edilgenliğini gösteren bu fıkranın yanı sıra kenar mahalle yumurcağının özgür düşünceli anarşizminin de bir fıkrası vardır. Arabaya bindirilip giyotin sehpasına götürülen bir mahkumun günah çıkaran rahibi dinlediğini gören Paris çocuğu haykırır. Ah ödlek, rahibiyle konuşuyor. Dini konulardaki gözü peklik haylaz yumurcağı yüceltir. Yücelik önemlidir. İdam cezalarının infazına katılmak bir ödevdir. Birbirlerine gösterirken gülüştükleri giyotinin çeşitli lakapları vardır. Çorbanın sonu, homurdanıcı, mavili, gökteki anne, son lokma gibi. İdamı tüm ayrıntılarıyla izleyebilmek için duvarlara, balkonlara, ağaçlara tırmanır, parmaklıkları asılır, bacalara sarılırlar. Haylaz hem denizci hem de çatı ustası olarak doğar. Çatıdan da, yelken direğinden de pek korkmaz. Grief meydanındakinden daha görkemli bir şölen yoktur. Sanson ve günah çıkarıcı rahip ünlü kişilerdir. Cesaretlendirmek için yuhalanan mahkuma bazen hayran kalınır. Dağçı'nın korkunç psikoposunun ölümü yüreklice karşıladığına tanık olan haylaz, Lasagnere gelecek vaat eden şu sözleri söylemiştir. Onu kıskandım. Sokak çocukları Voltaire olmasa da Papa Vine'i iyi tanırlar. Aynı öyküde politikacılarla katillerin adlarını birlikte anarlar. Herkesin son giysisini hasırlarında tutmak gibi bir gelenekleri vardır. Sokak çocukları arasında unutulmayacak bir kaza atlatmak büyük bir itibar sağlar. Bir yumurcak saygınlığının zirvesine bir yerindeki derin, kemiğine kadar bir kese sahip olduğunda ulaşır. Yumruk da saygı göstermek için hiç de yabana atılmayacak bir araçtır. Bir haylazın söylemekten en çok keyif aldığı sözlerden bazıları şunlardır. Görüyorsun ya, çok güçlüyüm. Solak olmak çok imrenilen bir şeydir. Şaşılık itibar kaynağıdır. Yaz geldiğinde kurbağaya dönüşür, akşam hava kararırken Aastulis ve Lina köprülerinin önünden kömür taşıyan salların, çamaşırcı kadınların kayıklarının üzerinden görgü kurallarına ve polise aldırmadan Seine balıklama dalar. Yine de polislerin devreye gezip her yanı kolaçan etmesi bir keresinde oldukça dramatik bir olaya ve unutulmaz bir kardeşçe çığlığa neden olmuştur. 1830 yılına doğru oldukça ünlü olan bu çığlık bir yumurcan bir diğerine yaptığı stratejik uyarıydı. Homeros'un bir dizesindeki gibi hecelerin üstüne basa basa söylenir. Eski Atina şenliklerindeki tek düze şarkılar kadar tarif edilemez işaret sistemine sahipti. Ve insan kendini Dionysus şenliklerinde gibi hissediyordu. Uyarı şöyleydi. Hey dalgacı, hey! Tufaya gelme, aynasızlar damlıyor, akrep var, pılını pırtını topla, kanalizasyondan tüy. Bazen bu küçük sinek kendisini böyle nitelendirir, okumayı bilir, bazen de yazmayı bilir ama her zaman için bir şeyler karalamasını bilir. Hangi ortaklaşa gizemli eğitimle öğrenildiği bilinmeyen, kamuya yararlı olabilecek tüm yeteneklerini sergiler. 1815'ten 1830'a kadar hindi sesini taklit ediyordu. 1830'dan 1848'e kadar duvarlara armut resmi çiziyordu. Bir yaz akşamı Paris'e yaya olarak dönen Louis, küçücük bir yumurcağın ayaklarının ucunda dikilmiş, ter içinde kalmış bir halde, Noli kapısının üzerine kömürle devasa bir armut resmi çizmeye çalıştığını gördü. Kral 4. Henry'den miras kalan bir babacanlıkla ona yardım edip resmi tamamladı. Armut bunun üstünde de var diyerek ona bir Louis atını verdi. Haylaz yumurcak gürültüyü sever. Belli dozda şiddet hoşuna gider. Rahiplerden tiksinir. Bir gün üniversite caddesinde bu afacanlardan biri 69 numaralı evin araba kapısından enik yapıyordu. Oradan geçen birinin bunu neden yaptığını sorması üzerine çocuğun yanıtı şu olmuştu. Orada bir rahip var. Gerçekten de orada Papa'nın elçisi yaşıyordu. Yine de yumurcak ne kadar Voltaire'ci olursa olsun, kilise korosuna katılma fırsatı bulursa bunu kabul etmesi mümkündür ve ayinlerde kibarca görev alır. Hep arzu etse de Tantalos işkencesine maruz kalırcasına asla başaramadığı iki şey vardır. Yönetimi devirmek ve pantolonun söküklerini diktirmek. Bilge bir yumurcak Paris'in tüm polislerini iyi tanır ve onlardan biriyle karşılaştığında görür görmez ismini yapıştırır. Sayılarını aklında tutar, alışkanlıklarını inceler ve her biri hakkında özel notlar tutar. Polislerin ruhunu açık bir kitap gibi okur. Size hiç tekmelemeden hemen gerekli bilgiyi verir. Şu haindir, şu acımasızdır, şu uzundur, şu komiktir. Bu hain, acımasız, uzun, komik sözcüklerinin onun dilinde özel bir anlamı vardır. Poglün'deki çocuk da ondan, bu hal çocuğundan bir şeyler vardır. Haylazlık Galya ruhunun özelliklerinden biridir. Ve sağduyuyla karıştığında haylazlık yumurcağı tıpkı alkolün şaraba kattığı gücü verir. Haylazlık bazen de kötü bir alışkanlıktır. Homeros dönüp dolaşıp aynı şeyleri söyler. Kabul. Voltaire'in haylazlık yaptığı söylenebilir. Mucizelere karşı hoyratça davranan General Championnat, Paris kaldırımlarından çıkmıştı. Paris'in sokak çocuğu saygılı, alaycı ve küstahtır. Yetersiz beslendiği ve midesi açlıktan hep zil çaldığı için dişleri çirkindir ve zeki olduğundan gözleri güzeldir. Yahova olsaydı cennetin basamaklarını sıçrayarak tırmanırdı. Boksta çok beceriklidir. Her türlü gelişime açıktır. Çamurların içinde oyun oynar. Ayaklanmalarda ayağa dikilir. Küstahlığı mermilere karşı da direnir. Haylazken kahraman olur. Tıpkı küçük tabili gibi aslan postuna bürünür. Parisli bir yumurcak olan Davulcu Barra, İncil'deki atın vah demesi gibi ileri diye bağırır ve bir dakika içinde yumurcak deve dönüşür. Çamur deryasının bu yumurcağı aynı zamanda örnek bir çocuktur. Netice itibariyle her şeyi bir cümlede özetlemek gerekirse, yumurcak bağımsız olduğu için kendine eğlenceler bulan bir yaratıktır. Yine tek bir cümleyle özetlersek, günümüz Paris yumurcakları tıpkı eski Roma'nın kötü Yunanlısı gibi alnında eski dünyanın kırışıklıklarını taşıyan bir çocuk topluluğudur. Yumurcak bir ulus için hem bir lütuf hem bir hastalık, iyileştirilmesi gereken bir hastalıktır. Nasıl? Işıkla. Işık iyileştirir, ışık aydınlatır. Toplumun cömert aydınlığı bilimden, edebiyattan, sanattan, eğitimden yayılır. İnsanlar yaratın, insanlar yaratın. Sizi ısıtmaları için onları aydınlatın. Evrensel bilginin görkemli sorusu mutlak gerçeğin karşı konulmaz yetkisiyle er geç sorulacak ve o zaman yönetimlerini Fransız düşüncesinin gözetimi altında sürdürenler şu seçimi yapmak zorunda kalacaklar. Fransa'nın çocukları ya da Paris'in yumurcakları, ışığın içindeki alevler ya da karanlıkların saman alevleri. Yumurcak Paris'i, Paris dünyayı izah eder. Çünkü Paris bir bütündür. Paris insanlığın doruk noktasıdır. Bu olağanüstü şehir ölmüş ve yaşayan tüm geleneklerin özetidir. Paris'i gören tüm tarihin arka yüzünü gökle takım yıldızlar arasında gördüğünü sanır. Roma'nın infaz edilenleri teşhir ettiği basamakların yerini gülünçlük almıştır. Manolos'una fiyaka düşkünü denir. Nehrin karşı yakasında yaşayanın adı kenar mahalle sakini, hamalın adı küfeci, Napoli ayak sınıfının adı hırsız sınıfı, Londralı'nın adıysa gülünç züppedir. Başka yerlerde var olan her şey Paris'te mevcuttur. Yine de Paris uysal bir çocuktur. Her şeyi kendine yaşarcasına kabul eder. Venüs konusunda zorluk çıkarmaz. Onun Afrodit'i Hotanlo'dur. Gülmesi koşuluyla her şeyi affeder. Çirkinlik karşısında neşelenir. Şekilsizlik onu keyiflendirir. Günah onu düşüncelere daldırır. Gülünç olun ve böylece yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz. İkiyüzlülük o ulvi hayasızlık karşısında bile isyan etmez. Basio'nun karşısında bile burnunu tıkamayacak kadar aydındır. Evrenselliğin tüm çizgileri Paris'in yüzündedir. Paris hükmeder. Dehalar alev saçar. Soytarılar orada refah içinde yaşarlar. Paris, Atina, Sabris, Kudüs, Patin'dir. Tüm uygarlıkların özeti olduğu gibi tüm barbarlıkların da özetidir. Paris bir giyotine sahip olmasa buna çok kızardı. Bir parça grif meydanı bulunması iyidir. Bu çeşni katılmasa tüm bu sonsuz şölenin ne anlamı olurdu? Bilgece gereğini yapan yasalarımız sayesinde giyotinin bıçağı karnavalların üzerine kan damlatır. Paris'in sınırı yoktur. Ondan başka hiçbir şehir buyruğu altında yaşayanları bazen gülünç duruma düşürecek kadar egemen değildir. İskender, "Ey Atinalılar, sizi memnun etmek ne kadar zor!" diye haykırıyordu. Paris yasadan fazlasını yapıp modayı yaratır. Modadan daha fazlasını yapıp alışkanlığı. Paris uygun görürse ahmak gibi davranabilir. Bazen kendini bu ahmaklığa kaptırdığında evren de onunla birlikte ahmaklaşır. Ardından Paris uyanıp gözlerini ovuşturarak "Ne aptalım!" der ve insanlığın yüzüne bir kahkaha patlatır. Bu şehir ne muhteşemdir. İhtişamın ve maskaralığın uyum içinde olması, bu görkemin bu parodi tarafından rahatsız edilmemesi. Aynı ağzın bugün kıyamet borusunu, ertesi gün kamış flütü çalması ne gariptir. Paris'in görkemli bir neşesi vardır. Onun neşesi yıldırımdan yapılmıştır ve elinde hükümdarın asasını tutar. Bazen bir yüz buruşturmasından kasırgalar doğar. Taşkınlıkları, günleri, başyapıtları, mucizeleri, destanları evrenin diğer ucuna kadar yayılır. Saçma sapan tekerlemeleri de. Gülüşü tüm yeryüzüne lav saçan bir volkanın ağzıdır. Açık saçık şakaları kıvılcımlara benzer. Halklara gülünçlüklerini dayattığı kadar idealini de dayatır. İnsan uygarlığının en yüksek anıtları onun alaylarını kabullenip sonsuzluklarını onun havardalıklarına adarlar. Gösterişlidir. Dünyayı özgürleştiren 14 Temmuz'u vardır. 4 Ağustos gecesi bin yıllık feodaliteyi 3 saat içinde ortadan kaldırmasını tüm milletlere dayatır. Mantığını çoğunluğun iradesinin gücü olarak kullanır. Ululuğun her kılığına bürünerek kendini geliştirir. Dünyaya kendi dilini konuşturur ve bu dil Tanrı'nın sözüne dönüşür. Tüm zihinlerde ilerleme düşüncesini geliştirirken gelecek kuşaklar için özgürleştirici felsefelerin kılıcını işler. 1789'dan beri düşünürlerinin ve şairlerinin ruhuyla tüm halkların kahramanlarını yaratır. Yine de tüm bunlar haylazlık etmesine engel değildir ve Paris olarak adlandırılan bu muazzam deha ışığıyla tüm dünyayı dönüştürürken Tins Yüz'ün tapınağının duvarına kömürle Bourgeoisie'nin burnunu çizer ve piramitlere Hırsız Gradwell diye yazar. Paris her daim dişlerini gösterir. Kükremediği zamanlarsa güler. Paris böyledir işte. Bacalarının dumanı evrenin düşünceleridir. İster taş, ister çamur yağını deyin, o tinsel bir varlıktır. Büyük olmaktan daha fazlasıdır. O uçsuz bucaksızdır. Neden? Çünkü cüret eder. Cüret etmek ilerlemenin bedelidir. Tüm soylu fetihler az ya da çok cesaretin bedelidirler. Cesaret, aydınlık olsun. İnsanlığın ileri gitmesi için doruklarda sürekli olarak onurlu cesaret örneklerinin yer alması gerekir. Tarihin gözünü kamaştıran gözü pekliler insanlığın yolunu aydınlatır. Şafağın sökmesinde bile cesaret vardır. Denemek, meydan okumak, ısrar ve sebat etmek, kendine sadık kalmak, kadere göğüs germek, felaketi üzerimizde bize verdiği korkunun hafifliğiyle şaşırtmak, adaletsiz güce karşı koymak, sarhoş zafere sövmek, dik durmak, kafa tutmak. İşte toplumların ihtiyaç duyduklarının örneği ve onları aydınlatan ışık. Aynı olağanüstü şimşek. Prometheus'un meşalesinde Cambronne'un psikoposuna dek uzanır. Paris halkına gelince, yetişkin olsa da haylazlığını her daim muhafaza eder. Bir çocuğu tasvir etmek, şehri tasvir etmektir. İşte bu yüzden bu kartalı, bu özgür serçenin kişiliğinde gözlemledik. Parisli denen ırkın gerçek yüzü özellikle kenar mahallelerde, bunda ısrar ediyoruz, ortaya çıkar. Saf kan oradadır, asıl yüz oradadır. Bu halk orada çalışır, orada acı çeker. Çalışma ve acı insanın iki yüzüdür. Yük boşaltıcısından deri yüzücüsüne kadar en ilginç insan tiplerinin bir araya geldiği muazzam sayıdaki bilinmedik varlık orada yaşar. Şehrin tortusu diye haykırır Cicero ve ardından öfkeli Burg ekler. Avam, yığın, döküntü, ayak takımı. Bu sözler aceleyle söylenmiştir. Tamam kabul ama ne önemi var? Çıplak ayakla yürümeleri beni ne ilgilendirir? Okuma bilmezler. Olsun. Bu yüzden onları kendi hallerine mi bırakacaksınız? Onların bahtsızlığından lanetlenmişlik mi üreteceksiniz? Işık bu kitlelere sızamaz mı? Aydınlık. Çığlığına yeniden kulak verip üzerinde ısrarla duralım. Aydınlık, aydınlık. Bu donukluların saydamlaşamayacağını kim bilebilir? Devrimler dönüşüm anlamına gelmez mi? Hadi filozoflar, eğitin, aydınlatın, yüksek sesle dönüşüp konuşun, güneşin parıltısına koşun, halkın toplandığı alanlara yakınlaşın, iyi haberler verin, alfabeyi öğretin, hakları ilan edin. Marseillaise söyleyin, coşku tohumları ekin, meşelerden yeşil dallar koparın, düşünceyi bir burgaca çevirin. Bu kalabalık kitleler yücelebilir. Bazı zamanlarda ilkelerin, berdemlerin çıtırdayan kıvılcımlar saçan, titreşen bu sonsuz tutuşmasından yararlanmayı bilelim. Bu çıplak ayaklar, bu çıplak kollar, bu yırtık pırtık elbiseler, bu cehaletler, bu iğrençlikler, bu karanlıklar idealin fethedilmesinde yararlı olabilirler. Halkın arasına bakın, hakikati göreceksiniz. Ayağınızla çiğnediğiniz o bayağı kum fırına atılıp eritilir ve kaynatılırsa görkemli bir kristale dönüşecek. Galil ve Newton yıldızları onun sayesinde keşfedecekler. Bu kitabın ikinci cildinde anlatılan olaylardan 8-9 yıl sonra, Temple Bulvarı'nda yüreği bomboş ve karanlıklar içinde olmasa, dudaklarındaki yaşına uygun gülümsemesiyle geçtiğimiz sayfalarda taslağını çizdiğimiz ideal yumurcak tipine tam olarak uygun düşecek 11-12 yaşlarında bir çocuk dikkatleri çekiyordu. Bu çocuk babasına ait olmayan bir yetişkin pantolonu ve annesine ait olmayan bir kadın gömleğiyle oldukça gülünç görünüyordu. Bazıları merhamet edip ona yırtık pırtık elbiseler giydirmişti. Yine de bir babası ve bir annesi vardı. Ama babası onu düşünmüyor, annesi de onu sevmiyordu. Bu annesi babası olsa da öksüz gibi yaşayan yumurcaklar arasında merhamete en çok ihtiyacı olan çocuklardan biriydi. Bu çocuk kendini hiçbir yerde sokaklarda hissettiği kadar iyi hissetmiyordu. Kaldırım taşları annesinin kalbinden daha yumuşaktı. Ebeveyni bir tekmeyle onu hayatın içine atmıştı. O da tüm saflığıyla uçup gitmişti. Gürültücü, solgun, çevik, gözü açık, alaycıydı. Hem sağlıklı hem de hastalıklı bir görünüşü vardı. Gidiyor, geliyor, şarkı söylüyor, çakıl taşları arasında oynuyor. Çamur deryalarında yuvarlanıyor. Kediler ve serçeler gibi neşeyle ufak hırsızlıklar yapıyor. Yumurcak dendiğinde gülüp hayta dendiğinde kızıyordu. Bir barınağı, ekmeği, ısınacak ateşi yoktu. Sevgiden, şefkatten yoksundu. Ama özgür olduğu için neşeliydi. Bu zavallılar yetişkin olduklarında neredeyse her zaman toplumsal düzenin kendilerine öğüten değirmen taşıyla karşılaşırlar. Ama çocuk oldukları sürece küçücük bir delikten kaçıp işin içinden sıyrılırlar. Bu çocuk terk edilmiş olsa da 2-3 ayda bir "Hadi annemi görmeye gideyim." diyor. Bunun üzerine bulvardan sirk alanına, oradan Martin kapısına gidiyor. Rıhtıma iniyor, köprülerden geçiyor. Kenar mahallenin arasından Salpetri'ye ulaşıyor ve nereye gidiyordu? Okuyucunun iyi tanıdığı 50-52 numaralı Gorbo viranesini. O dönemde genellikle boş olan ve duvarında hep kiralık odalar levhası bulunan 50-52 numaralı evde nadir rastlanacak şekilde çok sayıda kişi kalıyor. Paris'in her yanında olduğu gibi bu kişiler birbirleriyle hiç ilişki kurmuyorlardı. Hepsi sıkıntıya düşen ve sefaletten sefalete yuvarlanıp toplumun en dip katmanındaki o iki varlığı, çamuru süpüren lağımcıya ve eski elbiseler toplayan paçavracıya dönüşene kadar sürüklendikleri o yoksul sınıfa mensuptular. Jo Valjean'ın burada kaldığı dönemdeki asıl kiracı ölmüş, onun yerini bir benzeri almıştı. Hangi filozofun söylediğini bilemiyorum ama yaşlı kadınlar asla eksik olmazlar. Madame Bourgain adındaki yeni gelen bu yaşlı kadının hayatında dikkati çeken tek şey, ruhunda peş peşe hüküm süren üç papağanın hanedanıydı. Evde oturanların en yoksulu baba, anne ve epeyce yetişkin iki kızlardan oluşan ve dördü de daha önce sözünü ettiğimiz aynı virane odalardan birinde yaşayan dört kişilik bir aileydi. İlk bakışta yoksulluğu dışında hiçbir dikkate değer özelliği bulunmayan bu ailenin babası, odayı kiralarken kendini Jondre olarak tanıtmıştı. Bu Jondre, evin asıl kiracısının anmaya değer sözünü ödünç alırsak, hiçliğin girişini andıran, taşınmasından bir süre sonra Selefi gibi hem kapıcılık yapan hem merdivenleri süpüren yaşlı kadına. Ana, biri gelip bir Polonyalıyı ya da bir İtalyanı, hatta bir İspanyol soracak olursa o benim demişti. Bu aile bizim neşeli baldırı çıplağın ailesiydi. Oraya gittiğinde hüzünden başka bir şey bulamıyor, daha da kötüsü hiç gülümsememeyle karşılaşıyordu. Ocakta yürekler gibi soğuktu. İçeri girdiğinde ona "Nereden geliyorsun?" diye soruluyor. O da "Sokaktan," yanıtını veriyordu. Çıkarken nereye gittiği sorulduğunda "Sokağa," diyordu. Bunun üzerine annesi "Neden buraya geliyorsun?" diye çıkışıyordu. Bu çocuk mahzenlerde yetişen solgun otlar gibi sevgiden yoksun bir şekilde yaşıyordu. Bu durumdan hiç sıkılmıyor, kimseye kızmıyor. Bir baba ve annenin nasıl olması gerektiğini bilmiyordu. Zaten annesi kız kardeşlerini seviyordu. Bu arada bu çocuğun adının Gavroş olduğunu söylemeyi unuttuk. Adı neden Gavroş'tu? Muhtemelen babasının adı Jotro olduğu için. Bağları koparmak bazı yoksul ailelerde sanki içgüdüsel olarak vardır. Gavroş'un kaldığı oda koridorun ucundaydı. Bu odanın bitişindeki odada Monsieur Maurice adlı çok yoksul bir genç kalıyordu. Monsieur Maurice'un kim olduğunu anlatalım. Bujra, Normandy caddelerinin eski sakinleri, kendisinden keyifle söz ettikleri, Jelly Normand adlı yaşlı bir adamın anılarını hala dünmüş gibi hatırlarlar. Bu yaşlı adam onlar gençken yaşlıydı. Bu silüet, geçmiş olarak adlandırılan dalgaların o belli belirsiz çalkantılarına melankolik bakışlar yöneltenler için, Templo mahallesine komşu sokakların labirentinde henüz tam anlamıyla yok olmamıştır. Tıpkı günümüzde yeni Tivoli mahallesinin sokaklarına, Avrupa'nın tüm başkentlerinin isimlerinin verilmesi gibi, 14. Louis döneminde de bu sokaklara Fransa'nın taşra vilayetlerinin adları veriliyordu. Bu arada bunun ilerlemenin gözle görülür hali olduğunu belirtelim. 1831'de hala hayatta olan Monsieur Gillenormand, uzun yaşadığı ve bir zamanlar herkese benzediği halde artık kimseye benzemediği için merak uyandıran kişilerden biri olmuştu. Gerçekten de başka bir çağın insanı olan bu garip ihtiyar, 18. yüzyılın eski, kusursuz, biraz kibirli burjuvasını tıpkı Marquise'nin havasını yansıtan bir Marquise gibi temsil ediyordu. 90 yaşını geçmiş olsa da dimdik yürüyor, yüksek sesle konuşuyor, gözleri iyi görüyor, içki ise içiyor, yiyor, içiyor, horluyordu. 32 dişi de yerindeydi. Gözlüklerini ancak bir şey okuyacağı zaman takıyordu. Aşka eğilimi bir mizacı olsa da 10 yıldan beri kadınlardan kesinlikle vazgeçtiğini söylüyordu. Artık onların hoşuna gitmediğini belirtiyor ama bunun nedenini açıklarken çok yaşlıyım değil, çok yoksulum diyor ve ekliyordu. Ah, iflas etmiş olsaydım o zaman görecektiniz. Gerçekten de eski servetinden geriye yaklaşık 15 bin frank bir gelir kalmıştı. En büyük hayali bir mirasa konmak ve 100 bin franklık bir gelirle metresleriyle yaşamaktı. Anlaşılacağı üzere Monsieur Voltaire gibi hayatlarını hastalık hastalığıyla geçiren o nane molla 80'liklerden, daha uzun dayanır dedikleri kırık testiye benzeyen ihtiyarlardan değildi. Bu dinç ihtiyar sağlıklı bir yaşam sürmüştü. Gamsızdı, aceleciydi, fevriydi. Her fırsatta, özellikle de haksız olduğunda kıyameti koparırdı. Söylediğinin aksi iddia edildiğinde bastonunu kaldırır, o büyük yüzyıldaki gibi insanları döverdi. 50 yaşını geçmiş, hiç evlenmemiş kızına 8 yaşında bir çocukmuş gibi muamele eder, onu sık sık döver, gerektiğinde zevkle kırbaçlardı. Uşaklarına sertçe şamarlar atar. Ah, huysuz kadınlar, derdi. Sövgülerinden biri beyinsizlik abidesiydi. Garip adetleri vardı. Süsüne düşkün bir kuaför olan karısını kıskandığı için kendisinden nefret eden yarım akıllı bir berbere tıraş olurdu. Gillenormand onun her konudaki hassasiyetine hayranlık duyar, çok keskin görüşlü olduğunu söylerdi. İşte sözlerinden birkaçı. Gerçekten de kavrayışım öylesine güçlüdür ki bir prebenin sırdığında onun hangi kadından bulaştığını tahmin edebilirim. En çok telaffuz ettiği sözler, duyarlı insan ve doğaydı. Bu son sözcüğe çağımızdaki anlamını yüklemez, ateşli küçük taşlamalarında ondan, uygarlığın her şeyin bir parçasına sahip olmasını sağlamak için doğa ona barbarlığın hoş yanlarına kadar birçok şey veriyor diye söz eder ve eklerdi. Avrupa'da, Asya ve Afrika'daki numunelerden var ancak daha küçük ebatta. Kedi salonun kaplanı, kertenkele cep timsahıdır. Operadaki dansçı kızlar pembe tenli vahşi kadınlardır. Erkekleri yemez, onların sırtından geçinirler. Ya da büyücülerdir. Erkekleri istiridyeye dönüştürüp yutarlar. Karayip piranaları sadece kemiklerini bırakır. Onlarsa kabuklarını. İşte geleneklerimiz böyledir. Yemeyiz, kemiririz. Öldürmeyiz, pençeleriz. Calvey sokağı 6 numarada oturuyordu. Evi satın aldı. O zamandan beri yıkılıp yeniden inşa edilen bu evin numarası muhtemelen Paris caddelerinin maruz kaldığı numaralandırma devrimleri sırasında değiştirildi. Birinci kat cadde ile bahçeler arasında kalan tavanlarına kadar çoban resimleri işlenmiş halılarla kaplı geniş ve eski bir daireydi. Tavanlar ve duvarlardaki motiflerin minyatürleri koltukların üzerinde de yer alıyordu. Yatağın etrafını 9 kat cilalanmış bir paravan çevreliyordu. Pencerelerden sarkan geniş uzun perdeler muhteşem kıvrımlar oluşturuyorlardı. Pencerelerin hemen altındaki bahçeye köşedeki pencerenin hemen yanında yer alan ve ihtiyar adamın hiç zorlanmadan inip çıktığı 12-15 basamaklık bir merdiven açılıyordu. Odasının bitişiğinde kütüphaneden başka duvarları 14. Louis döneminde zambak ve çiçekler işlenmiş hasırla kaplı küçük bir odası vardı. Çok özen gösterdiği bu odadaki hasır kaplama kendisine 100 yaşında ölen ceberut bir büyük teyzeden miras kalmıştı. 2 kere evlenmişti. Davranışları hiçbir zaman olmadığı bir saray adamının ve istese olabileceği bir hukukçunun davranışları arasında bir yerdeydi. İstediğinde neşeli ve gönül alıcıydı. Gençliğinde somurtkan bir koca olduğu için karıları tarafından aldatılan, çekici bir sevgili olduğu için metresleri tarafından asla aldatılmayan adamlardan biriydi. Resimle ilgilenirdi. Odasında Jordens'in iri fırça darbeleriyle dağınık ve tesadüfi biçimde serpiştirilmiş milyonlarca ayrıntıyı barındıran, kime ait olduğu bilinmeyen bir portresi vardı. Giyim tarzı 15. hatta 16. Louis dönemine değil, Direktüvar döneminin genç züppelerinin giyim tarzını yansıtıyordu. O döneme kadar kendini çok genç sanıp modayı yakından izlemişti. Hafif kumaştan ceketi, geniş devrik yakalı, kuyruklu ve çelik düğmeliydi. Kısa bir pantolon ve tokalı ayakkabılar giyerdi. Elleri her zaman yeleğinin ceplerindeydi. Büyük bir inançla şunları söylerdi: Fransız devrimi bir yığın sersemin işidir. 16 yaşındayken bir akşam operada o dönemin Voltaire tarafından övülmüş, olgun ve ünlü iki güzelinin dürbünlerinin hedefinde yer alma onuruna erişmişti. Bu iki ateş arasında kalınca kahramanca geri çekilmiş, kendisi gibi 16 yaşında ve kedi gibi gizemli olan Nohendrey adlı küçük bir dansçı kıza yönelmiş, ona aşık olmuştu. Birçok anısı vardı. Son kez gördüğümde tüylü şapkası, turkuaz süslemeleri, sonradan görmeleri sevdiği renkteki elbisesi, yürekleri hoplatan manşonu ile ne güzel görünüyordu diye haykırırdı. Yeni yetmeyken keyifle ve coşkuyla söz ettiği bir Nine Lanner'ın ceketi giymişti. Tıpkı yakın doğulu bir Türk gibi giyinmiştim derdi. 20 yaşındayken onunla tesadüfen karşılaşan Madame Bouffler onu çekici bir çılgın olarak nitelendirmişti. Sıradan burjuvalar gözüyle baktığı politikacıların ve iktidardakilerin isimlerini duyduğunda öfkeleniyordu. Haber kağıtları, çenesi düşükler olarak adlandırdığı gazeteleri kahkahalarını bastırarak okuyordu. Ah diyordu, bu adamlarda kimin nesi? Corbie, Hammond, bir de bakan olmuşlar. Şöyle yazan bir gazete düşünüyorum da. Bakan Gillenormand. Ne büyük komedi olurdu. Aman sen de. Bu ahmaklar bakan olduğuna göre benim ismim de onların arasında yer alabilirdi. Her şeyi neşeyle uygun ya da uygunsuz bir isimle anar, kadınların yanında lafını hiç sakınmazdı. Kaba, açık saçık, sıradan hikayeleri tasvir edilemez bir sükunet ve hafif bir şaşkınlıkla anlatması onu çekici kılardı. Bu tavırları yaşadığı dönemin teklifsizliğini yansıtıyordu. O dönemde şiirde dolaylamaların nesirde açık saçık sözlerin ağırlıklarını hissettirmesi ilgi çekicidir. Onun ileride bir dahi olacağını öngören vaftiz babası ona şu iki anlamlı ismi takmıştı: Luke, Asprey. Çocukluğunda doğduğu kentin kolejinde takdirler almış, Downey Dükü tarafından bizzat ödüllendirilmişti. Ne konvansiyon, ne 16. Louis'nin ölümü, ne Napolyon, ne de Bourbon hanedanının geri dönüşü ona bu anıyı unutturmamıştı. Downey Dükü onun gözünde yüzyılın en önemli şahsiyetiydi. Ne muhteşem bir senyördü ve mavi şeridiyle ne kadar soylu görünüyordu derdi. Ona göre 2. Yekaterina Polonya'nın paylaşılması sonucu Bestüef'in altın iksirinin sırrını 3000 rubleye satın alarak telafi etmişti. Bu konuyu düşündüğünde canlanıp haykırıyordu. Altın iksir, Bestüef'in sarı boyası, General Lamotte'un damlaları. Bunun 18. yüzyılda küçücük şişesi bir louis altına satılırdı. Aşk felaketlerine karşı en iyi ilaçtı bu. Venüs'ün panzehiriydi. 15. Louis Papa'ya 200 şişe göndermişti. Altın iksirin demir perklorattan başka bir şey olmadığı söylendiğinde öfkelenir, zıvanadan çıkardı. Bourbon hanedanında hayranlık duyar, 1789'dan nefret ederdi. Terör döneminde paçayı nasıl kurtardığını, kafasının kesilmesini engellemek için nasıl neşeli görünüp zeki davrandığını sürekli anlatırdı. Bir genç onun yanında cumhuriyeti övdüğünde morarır, bayılacak ölçüde sinirlenirdi. Bazen yaşını ima ederek, "Umarım 93'ü ikinci kere görmem," der, bazen 100 yaşına kadar yaşamayı umduğunu söylerdi. Kendine özgü düşünceleri vardı. İşte onlardan birisi. Kadınları tutkuyla seven ve hiç umursamadığı, çirkin, huysuz, yasal haklarla donanmış, kanunların tepesine tünemiş ve gerektiğinde kıskanç bir karısı olan bir erkeğin işin içinden sıyrılması ve huzur bulması için yapacağı tek şey kesesinin iplerini karısına bırakmaktır. Bu feragat onu özgürleştirir. O zaman kadın işlerle meşgul olur, parayı yönetme tutkusuna kapılır, yarıcıları, çiftçileri yetiştirmeye girişir, avukatları toplantıya çağırır, noterlere ve noter katiplerine söylevler verir. Adliyeye gider, davaları takip eder, kira kontratlarını yazar, Kendini her şeye hakim hisseder. Satar, alır, düzenler, her şeyi denetler, söz verir, riske girer, sözleşme yapar, sözleşme imzalar ya da fesheder. Ayrıcalık tanır, tanıdığı ayrıcalıktan vazgeçer, düzenler, bozar, para biriktirir, müsriflik yapar, ahmaklık yapar. Bu şahsi ve görkemli mutluluk onu avutur. Kocası ondan tiksinirken o kocasını batırmanın keyfini çıkarır. Jenny Norman'ın pratiğe geçirdiği bu teori onun sonunu hazırlamıştı. İkinci karısı servetini, Jenny Norman'ın günün birinde dul kaldığında kıt kanaat geçinmesini, yaşam boyunca dörtte üçü kendisiyle birlikte tükenip gidecek olan 15 bin franklık bir gelire sahip olmasını sağlayacak şekilde yönetmişti. Birine miras bırakmak gibi bir derdi olmadığı için o da buna pek aldırmamıştı. Zaten mirasların sorunlara yol açtığını, milli emlaka kaldıklarında paranın değerinin üçte birine düştüğüne tanık olduğundan defteri kebire güvenmiyordu. Bunların hepsi banka macerası derdi. Daha önce de söylediğimiz gibi Culver sokağındaki evi kendisine aitti. Bir erkek, biri dişi olmak üzere iki hizmetçisi vardı. Yeni bir hizmetçi tuttuğunda onun adını değiştirirdi. Yeni gelenlere geldikleri taşranın ismini verirdi. 55 yaşında, dermansız, tık nefes, iri yarı bir adam olan ve 20 adım yürümekte zorlanan son uşağına Beyon'da doğduğu için bas kadını takmıştı. Kadın hizmetçilere gelince hepsine daha ileride söz edeceğimiz Magnum'da dahil olmak üzere Nicolette diye hitap ederdi. Bir gün soylu kapıcılar takımından kibirli bir aşçı kadın evine gelmişti. "Benden ne kadar maaş istiyorsunuz?" diye sordu. "30 frank." "İsminiz nedir?" "Olumpi." "50 frank alacaksın." "Ve ismin Nicolette olacak." Jane Norman'ın evinde keder öfke şeklinde tezahür ediyor, ümitsizliğe düşmek yaşlı adamı kızdırıyordu. Oldukça önyargılı ve patavatsızdı. Dış görünüşünün özgünlüğünü ve iç huzurunu oluşturan şeylerden biri daha önce de belirttiğimiz gibi yaşına göre dinç kalması ve bu niteliğini tüm benliğiyle benimsemesiydi. Bu durumu krallara yaraşır bir şöhrete sahip olmak olarak adlandırıyordu. Krallara yaraşır bu şöhret bazen beklenmedik tesadüflerle karşılaşmasına neden oluyordu. Günün birinde kendisine bir balık sepetinin içinde kundak bezine iyice sarmalanmış, ciyaklayan tombul bir bebek getirdiler. 6 ay önce kovduğu bir hizmetçi kadın bebeğin babasının kendisi olduğunu söylüyordu. Jenny Norman o sırada 84 yaşındaydı. Çevresindekiler öfkelenip söylenmeye başladılar. Bu küstahşıllık bunu kime yutturacağını sanıyordu. Bu ne cüretkarlık, ne iğrenç bir iftiraydı. Hiç öfkelenmedi ve iftirayla övünen yaşlı bir adamın sevimli gülümsemesiyle bebeğe bakarak etrafındakilere ''Ne olmuş, ne var ki, çok mu garip, hepiniz cahil insanlar gibi apışıp kaldınız.'' Majesteleri 9. Charles'ın gayrimeşru çocuğu Angelo Dükü 85 yaşındayken 15 yaşında zevzek bir kızla evlenmişti. Alıyor Markisi 83 yaşındayken başkanın hanımının oda hizmetçisinden bir oğlu oldu. Gerçek bir aşk çocuğuydu. Daha sonra Malta Şövalyesi ve Danıştay üyesi oldu. Bu yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden biri olup başrahip Tabrat doğduğunda babası 87 yaşındaydı. Bunlar çok doğal olaylar. Ya İncil'e ne demeli? Yine de bu küçük Mösyö'nün benden olmadığını belirtmeliyim. Ona özenle bakılsın. Bu halde olması kendi suçu değil, demişti. Çok kalenderce bir tavırdı. Magnum adlı yaratık bir yıl sonra ona ikinci bir çocuk daha gönderdi. Yine bir erkek çocuğuydu. Bu kez Jane Norman uzlaşmaya karar verdi. İki yumurcu annelerine gönderip aynı şeyi bir daha tekrarlamaması koşuluyla ona çocukların bakımı için ayda 80 frank göndereceğini söz verdi. Ardından ekledi. Umarım anneleri onlara iyi bakar. Ara sıra onları görmeye geleceğim. Bunu da yaptı. Kademesinde 33 yıl rektörlük yapmış ve 79 yaşında ölmüş rahip bir kardeşi vardı. Onu genç yaşta kaybettim derdi. Geriye pek az anı bırakan bu kardeş gamsız bir pintiydi ve rahip olduğu için yoksullara sadaka vermesi gerektiğini düşünür ama onlara hep tedavülden kalkmış bozuk paraları verir. Böylece cennetin yolundan cehenneme gitme imkanına kavuşurdu. Abisi Jerry Norman'a gelince sadakayı esirgemez, seve seve ve soylu bir tarzda dağıtırdı. İyi niyetli, çabuk karar veren, merhametli bir adamdı ve zengin olsaydı daha hayırlı işlere yönelmiş olabilirdi. Kendisiyle ilgili her şeyin, hatta hakkında çevrilen dolapların bile soyluluk taşımasını isterdi. Bir gün bir miras davasında bir iş adamı tarafından kabaca ve aleni bir şekilde dolandırıldığını fark ettiğinde şu görkemli sözler etmişti. Yuh olsun, çok alçakça bir dolandırıcılık. Bu otlakçılıklardan utanç duyuyorum. Bu yüzyılda her şey, alçaklar bile yozlaştı. Lanet olsun, benim gibi bir adam bu şekilde dolandırılmaz. Ormandaymışım gibi ama berbat bir şekilde soyuldum. Ormanlar konsüllere layık olsun. Belirttiğimiz gibi iki kere evlenmişti. İlkinden bir kızı, diğerinden 30 yaşına gelmeden ölen ve aşk ya da tesadüf ya da başka bir neden yüzünden Cumhuriyet ve İmparatorluk ordularında savaşmış, nişanla ödüllendirilip Su Birikintisi Savaşı'nda albaylık yapmış bir askerle evlenmiş bir başka kızı vardı. Damadına ailemin yüz karısı diyordu, yaşlı burjuva. Sıkı bir enfiyeciydi ve dantelli yaka süsünü kendine özgü bir zarafetle elinin tersiyle düzeltirdi. Tanrı'ya da pek az inanıyordu. İşte hiç dökülmemiş, beyazlamaktan ziyade kırlaşmış saçlarını köpek kulağı gibi iki yana tarayan Jelly Norman böyle biriydi. Ve her şeye rağmen saygıdeğer bir adamdı. Havailiğini ve soyluluğunu 18. yüzyıla borçluydu. 1814'te ve restorasyonun ilk yıllarında henüz genç olan, sadece 74 yaşındaydı. Survegne sokağında oturuyordu. 80 yaşını geçtiğinde soylular aleminden çekilip Marais'e taşınmıştı. Soylular alemini terk ettiğinde alışkanlıklarına gömülmüştü. En temel ve değişmez alışkanlığı kapısını gündüz kapalı tutmak, hangi iş için olursa olsun evine gelenleri ancak akşamları kabul etmekti. Saat 5'te akşam yemeğini yedikten sonra kapısı dileyene açıktı. Kendi yüzyılının bu alışkanlığından vazgeçmek istemiyordu. Gündüzler aşağılıktır ve yalnızca kapalı pencereler kanatlarını hak ederler. Aklı başında insanlar zihinlerinin ışığını zenitin yıldızları aydınlığında yakarlar, diyor ve kapısını kral için bile olsa açmıyordu. Yaşadığı çağın eski zarafeti. Jelly Norman'ın daha önce sözünü ettiğimiz iki kızına gelince 10 yıl arayla doğmuşlardı. Gençlikleri de birbirlerine çok az benziyorlardı. Görünümleri kadar karakterleri de o denli farklıydı ki kardeş olduklarına ihtimal vermek zordu. Ruhunu aydınlık olan her şeye yönelten küçük kız çiçeklerle, şiirle, müzikle uğraşıyordu. Görkemli yüceliklerde kanat çırpan, coşkulu ve temiz yürekli bir kızdı. Çocukluğundan beri belli belirsiz bir kahramanın hayaliyle nişanlıydı. Büyük kızın da düşleri vardı. O da oldukça zengin bir erzak tedarikçisinin, göz kamaştırıcı biçimde ahmak bir kocanın, insana dönüşmüş bir milyonun ya da bir valinin, valilik resepsiyonlarının, boynuna zincir vurulmuş bir oda başıcının,